Evet. Geçen hafta biliyorsunuz 1. Krallar 17 ve 18. bölümleri biraz böyle mercek altına almaya çalıştık. Ve orada adı geçen Tanrı adamı İlyas'ın durumuna birazcık baktık. İsrail'in biliyorsunuz İsrail ikiye bölünmüştü. İki krallığa bölünmüştü. Söylemiştik bunu anımsarsanız. Kuzey ve Güney Krallık olaraktan. Ve Kuzey Krallığında çok önemli bir yeri olan bu kişi İlyas. Gerçekten de o dönemin kralı olan Ahab'a karşı dik durarak cesaretle Rabbin tarafında kalaraktan ona karşı meydan okuduğuna baktık, tanık olduk birlikte. Ve bunu söylerken dedik ki onun bu şekilde meydan okuması gerçekten de Tanrı'ya ne kadar yakın olduğunu, Tanrı'ya bağlı bir şekilde nasıl hareket ettiğini görmüş olduk. Konuşmamın başında İsrail'in başına dönem dönem çok kötü kralların geldiğini söylemiştim, ifade etmiştim. Bu kötü krallardan birinin adı kimdi? Omri oğlu Ahab'tı. Değil mi? Omri oğlu Ahab. Ahab babası Omri'yi aratmayacak oranda kötü yönetmişti İsrail'in kuzey krallığını. Tam 22 yıl boyunca Ahab krallık yaptı ve kötülük açısından demiştim ki babasını yarı yolda bıraktı. O kadar kötüydü ki Omri'yi bile, babasını bile geçti. Ve şöyle okumuştuk Ahab hakkında 1. Krallar 16. bölümün 30. ayetinde Omri oğlu Ahab kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı diyor. Görebiliyor musunuz? Yani babasından çok daha kötü olduğunu, kötü bir yöneticilik yaptığını buradan anlıyoruz. Gerçekten yaşamıyla baba Omri oğlu Ahab'a kötü bir örnek olmuştu. Biz onların ilişkisine bakarak, onların ilişkisini örnek alaraktan dedim ki değerli kardeşler, anne baba olarak çocuklarımızı Rab Tanrı'nın yönetiminde eğitmenin, onlara öğretmenin, onları yetiştirmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunun altını önemli çizmiştim sevgili kardeşler. Gerçekten çocuklarımız hiçbir şeyi anlamaz demeyelim. Yaşamımız, yaşam biçimimiz, yaşam tarzımız, sözlerimiz, davranışlarımız, çocuklarımız belki anlattığımız hikayeyi anlamazlar, dinlemezler. Belki verdiğimiz küçük bir kitapçıya al oku oğlum bunu, al oku bunu kızım dediğimizde okumayabilirler ama bizi çok güzel okurlar. Bize bakarlar ve bizi çok güzel okurlar. O açıdan hayatımızı Rab'be bağlı bir şekilde yaşamamız gerektiğini söylemiştim. Omri iyi bir örnek değildi. Tanrı'ya ait bir kişi olmasına rağmen Tanrı'ya uygun bir hayat yaşamadı. Oğlu da onu kötü bir şekilde örnek aldı ve ondan çok daha kötü bir şekilde hayatına devam etti sevgili kardeşler. Ve çok ilginç olan şey şuydu. Ahab bununla da kalmadı dedik. Değil mi? Kral Ahab bununla da kalmadı. Bir kişiyle İzabel adında putperest, Baal adında puta tapan, verimlilik tanrısı olarak adı altında o puta tapan bir kişiyle evlendi. Ve bu kadının en büyük özelliği neydi? Ahab'ın yapamadığı kötülükleri, yani diyelim ki Ahab'ın eksikliğini İzabel tamamladı kötülük açısından. O kadar korkunçtu bu kadın. Yani biz Türkçe'de diyoruz ki, hani geçen hafta da vurguladım, pencere yuvarlandı, kapağını buldu. Tam bu kadar güzel uyum olabilir. Keşke bütün evlilikler böyle olsa, olumluluk açısından söylüyorum tabii ki. Yani keşke bütün evlilikler bu şekilde olsa, uyum içerisinde kadının eksikliğini erkek tamamlasa, erkeğin eksikliğini de kadın tamamlasa. Ama İzabel kocasının eksikliğini kötülük açısından çok güzel bir şekilde tamamlamıştı ve hatta o dönemin en korkunç vicdansız kadını olaraktan en ön sırada koşan bir kişiydi değerli kardeşler. Onun için onun davranışı, onun yaşam tarzı sadece o dönemi etkisi altına almadı. Bizim Ege bölgesinde, ülkemizin Ege bölgesinde oluşan, o yeni oluşan 7 kilise topluluğunu bile etkisi altına aldığını söylemiştim anımsarsanız. Hatta örnek verdim, dedim ki Vahiy 2. bölümde ifade edilen bugünün Akhisar'ı ama o zamanında Tiyatira Kilisesi'nin içinde bulunduğu durumu çok güzel açıklıyor. Vahiy 2. bölüm 20. ayette. Vahiy 2 ayet 20'de bunu çok açık, çok net bir şekilde görebiliyoruz. Orada Vahiy 2. bölüm 20. ayette şöyle diyor. Ne var ki? Sana karşı bir sitemim var diyor. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adlı kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp cinsel ahlaksızlıkta bulunmaya ve putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Görebiliyor musunuz? O kadının öğretisi sonraki kilise topluluklarına kadar yanlış öğreti olaraktan girdi ve o kilise topluluklarının sağlıklı bir şekilde gelişmesine engel oldu sevgili kardeşler. Tiyatro kilisesi de geriledi. Bu yanlış öğretiden dolayı, yani İzabel'in yanlış öğretisinden dolayı. Onun için çok çok önemlidir sağlıklı öğretiyle Rab'de gelişip büyümek. Ahab, İzabel ikilisine karşı çıkabilecek, direnebilecek birisi gerekiyordu. Tanrı ne yapıyor? Evet, İlyas'ı bu Ahab ve İzabel ikilisine karşı çok güzel bir şekilde hazırlıyor. Nasıl hazırlıyor? Dedik ki adım adım hazırlıyor değerli kardeşler. Yani bir şekilde İsrail halkının dize gelmesi için bir araç olaraktan kullanıyor Tanrı İlyas'ı. Ve İlyas Tanrı yönetimi altında büyük bir cesaretle Ahab'a bir bildiride bulunuyor. İzabel ve Ahab'a saraya gidiyor ve onların karşısına dikiliyor ve diyor ki 1. Krallar 17. bölümün ilk ayetinde, hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe, yani ben ağzımı açmadıkça, ben ağzımı yağmurun yağması yönünde açmadıkça diyor, önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek. Değerli kardeşler, bu hakikaten çok çok çok büyük bir meydan okuma. Yani çıkıyor, kimsenin yapamadığı, yapamayacağı bir bildiride bulunuyor İlyas. Ama nereden kaynaklanıyor bu destek? Rabbi olan yakınlığından kaynaklanıyor. Rabbi olan bağlılığından kaynaklanıyor sevgili kardeşler. Gerçekten şok içerisindeydi Ahab ve İzabel. Çünkü hiçbir şekilde düşünememişlerdi. Böylesine cesaretli bir kişi kalkacak, karşımıza çıkacak. Ve bu manyak bir bildiride, korkunç bir bildiride bize bulunacak diye akıllarının ucundan geçirmemişlerdi sevgili kardeşler. Demek ki İlyas'ın biliyorsunuz bu noktada olması çok güzeldi demiştim. Harikaydı ama yeterli değildi. Neydi yetersizlik? Hazır değildi. O Karmel dağına çıkıp Baal'ın 450 peygamberine karşı meydan okuma noktasında daha değildi İlyas. Onun için Tanrı İlyas'ı bir süreçten geçirmesi gerekiyordu. Onu adım adım hazırlaması gerekiyordu. Ve ne yapıyor? Onu adım adım hazırlama noktasında ona destek vermeye başlıyor. Ve dedik ki bu hazırlayış bizim hayatımızda da oluyor bazen, değil mi? Tanrı değişik değişik durumlar içerisine girmemize izin veriyor. Ama sıkıntı, ama sevinç. Ve o sıkıntı ve sevinç aracılığıyla bizi ne yapıyor? Gelmemiz gereken noktaya gelmemizi sağlıyor. Gelmemiz gereken noktaya, olgunluğa gelmemizi sağlıyor. Yani dedik ki bu hazırlık dönemi kutsal kitaba göre, Tanrı sözüne göre çöl hayatı dedik. Yani bu hazırlanış döneminin bir çöl hayatı olduğunu söylemiştim. Yani özellikle Tanrı ne yapıyor? Tıpkı marangozun elindeki rende ile ağacı yonta yonta Recep'i yonta yonta ya da biz her birimizi yonta yonta istediği noktaya getiriyor. Bu dünyada mükemmel olmayacağız tabii ki. Mükemmelliğe burada ulaşamayacağız ama Rabbin yanına gittiğimiz zaman işte gerçek mükemmellik o zaman gerçekleşecek. Ama burada Rab bizi ne yapıyor? İstenilen noktaya marangozun rendesi gibi rendelemeye başlıyor. İşte bu rende bir çöl hayatı. Musa 40 yıl boyunca çölde kalması gerekiyor. Kolay bir hayat değildi. Çok zor bir süreçten geçti Musa. Ama hazırladı Tanrı onu. Hatta kaç defa sıkıntı, hani 3 tane 40 yıllık bir süreci var Musa'nın, ona bakacak olursanız. Ama bakıyoruz ki İbrahim de başka örnekli verdiğim örnek, hatırlarsınız. Tanrı ne yaptı? Kildan'ın Ur kendinden İbrahim'i çağırdı ve onu dağlık bir bölgeye getirdi. Sıkıntılı bir süreç içerisine girmesine izin verdi sevgili kardeşler. Bizim haberci Pavlos, düşünün haberci Pavlos. O da en az 2 yıl Arap çöllerinde kalması gerekiyordu, Arap çöllerinde. Neden? Sonraki hizmete Rab Tanrı onu hazırlaması için. Benim kuşkum yok. Her ne kadar bu dileğin çalışma süresi, ne kadar süre çalışma dilek orada? 2 sene. Bu 2 senelik süre dilek için bir kayıp değil. Bunu açık bir dille söylüyorum. Nasıl ki Sami'nin yaşadığı o sıkıntılı, ağrılı süreç bir kayıp değilse, dileğin o 2 yıllık sürede kayıp bir süre değil. Ve ben eminim ki Tanrı dileğe o 2 yıllık süre içerisinde çok şey gösterdi, çok şey öğretti. Ve geleceğe, belki gelecekte olacak olan başka bir işe onu hazırlamakta. Onu çok daha güzel günlere hazırlamakta. Ama o güzel noktalara geldiği zaman her şey bitecek mi? Hayır. Belki o girdiği iş aracılığıyla başka şeyler öğrenecek. Başka bir sıkıntı dönemi başlayacak. Ama biliyoruz ki amaçsız hiçbir şey yok. Ne demiştim ben? Her bir çöl yaşamı, her bir sıkıntı bir amaca hizmet ediyor. İçinde bulunduğumuz her bir süreç bir amaca hizmet ediyor sevgili kardeşler. Bunun altını önemli bir şekilde çizdim. Şimdi nasıl hazırlıyordu? 2 ve 4. ayetlere baktık. 1. Krallar, değil mi? 17. bölümün ilk ayetlerinde 2'den 4'e kadar bakarsanız orada ne görüyoruz? 2 ve 4. ayetler arasında Tanrı İlyas'a çölde bakmak için bir doğal, bir de doğal olmayan, yani olağanüstü, doğaüstü bir yolla onu hazırlıyor. Yani iki yöntem kullanıyor. Biri doğal yol yöntemi, bir de doğal olmayan yöntemi kullanıyor. Doğal olan yöntem neydi sevgili kardeşler? Her gün, evet teşekkür ederim Özlem. Dereydi. Her gün İlyas gidip dereden su içmesi gerekiyordu. Ve demiştim ki İlyas her gün dereden su içmeye gittiğinde deredeki suyun her gün azalmakta, azalmakta, azalmakta olduğunu gördü. Ya madem Tanrı dedik ona hem bir su kaynağı sağlıyor hem de neden o suyun kuruyup gitmesine izin veriyor demiştik. Ve şunu söylemiştik. Bunun içerisinde bir ruhsal içerik var demiştik sevgili kardeşler. Ve şöyle toparlayalım değerli kardeşler, çok önemli. Düşünürken aklıma başka düşünceler de geldi bunun için. Şimdi burada şunu görmemiz gerekiyor. Birincisi, sürekli vurguladığım bu kürsüde Recep'in üzerine düşen sorumluluk var, Rabbin üzerine düşen sorumluluk var. Yani biz imanlılar olarak, Rabbin çocukları olaraktan üzerimize düşen sorumluluk var. Bir de Tanrı'nın üzerine düşen sorumluluk var. İlyas'ın üzerine düşen sorumluluk neydi? Neydi? Söyleyin bakayım. Neydi? Her gün dereye gidip su içmekti. Bakın ilginç. Burada ilginç bir nokta var. Tanrı onu suyla doyurmadı. Onun ağzına suyu koymadı. İlyas kendisi dereye gitti. Bakın değerli kardeşler, burada şunu anlamamız gerekiyor. Demek ki, dedik ki su neyin simgesi kutsal kitapta? Söz. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman, Bize olan sorumluluk, düşen sorumluluk nedir? Sözü kendimiz içmek. Yani Tanrı sözünü her gün kendimiz içmemiz gerekiyor. Tanrı sözü bize içitmeyecek zorla. Ağzımıza sözü koymayacak zorla. Değerli kardeşler, biz zaman ayıracağız. Kutsal kitabı düzenli bir şekilde her gün okuyacağız. Tanrı'ya düşen sorumluluk ne? Tanrı kargalar aracılığıyla, doğaüstü bir olaydı bu. Kargalar aracılığıyla ne yaptı? İlyas'ı besledi. Ha, o zaman ortaya çıkan sonuç nedir? Besleme işi Tanrı'ya ait. Demek ki sen sözü içiyorsun, sözün besleme özelliğini kullanan, seni sağlıklı bir şekilde gelişmeni sağlayan Tanrı oluyor. Demek ki sen sözü yiyorsun, içiyorsun, Tanrı da yediğin içtiğin söz aracılığıyla beslenmeni sağlıyor. Ne kadar güzel değil mi? Bir kombinasyon var. Tanrı üzerine düşeni yapıyor ve İlyas kendi üzerine düşeni yapıyor. Onun için size şunu söylüyorum. Eğer Rabbin sözünü sadece pazardan pazara okur ya da işitir, onunla yakın ilişkiye girmeye çalışırsanız kesinlikle sağlıklı bir gelişme olmayacaktır. Bunu iddia ederekten söylüyorum ve %100 bu böyledir. Kutsal kitabın verdiği izlenim bize bu. Onun için sizden ricam, üzerinize düşen sorumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışın sevgili kardeşler. Ve bir örnek vererekten noktalamıştım. Şöyle demiştim örnekte. Bazen kardeşler şöyle dua ediyorlar. Ya Rab beni başkaları için kullan, başkaları için bereketli kıl. Böyle dua etmeyen var mı aramızda? Ben de çok dua ediyorum. Hani geçen hafta söylediğim gibi Rab kardeşlerim için beni yararlı kıl. Gittiğim yerde Rab sen edeceğim vaazı yararlı kıl. Sen beni çocuklarım için yararlı kıl. Rab eşim için yararlı kıl. Değil mi? Bu hepimiz bunu söylüyoruz. Doğru mu? Ama dedim ki bunu söyleyen birçok kardeş var ki aslında ne söylediğinin farkında değil. Yani Rab beni bereketli kıl, yararlı kıl diyoruz ama onu dua ederken kendi üzerimize düşen sorumluluğu yapmıyoruz. Rab nasıl bizi bereketli kılacak? Nasıl yararlı kılacak? İlyas bunu öğrendi. İlyas kuru, yani o gittiği dereden su içerken, o dere yavaş yavaş kururken neyi gördü? Kupkuru bir dere olduğunu gördü. Rabbin önünde bir hiç olduğunu gördü. Kurumuş bir dere olaraktan kendini algıladı, kendini gördü. Ama öbür taraftan bir şey daha gördü. Kuru bir dereyim ama Rab kuru dere aracılığıyla başkalarına bereket olmamı sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Sözü aracılığıyla. Demek ki ben Rabbin beni sözü aracılığıyla doldurmasına izin verdiğim zaman ben o sözü başkalarına paylaşaraktan karşı taraftaki kişiye ne oluyorum? Bereket oluyorum. Bereket oluyorum sevgili kardeşler. Ama bereket olmak için önce kendinin bir hiç olduğunu görmen lazım. Rabbin gözünde kupkuru bir deresin. Ne? Trokana flüs mü diyorlar? Ya, Trokanes Flus. Sami'den duyduk. Artikel das olduğu için Trokanes oluyor değil mi? Güzel. Ve son olaraktan şu ayetle sizi baş başa bırakmıştım. Yuhanna'dan, Yuhanna 4. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şöyle diyordu. Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak. Su kaynağı olmak istiyor musun? Yani Rabbin sözünün kaynağı. Dedik ya su eşittir Rabbin sözü. Yani Rabbin sözünün kaynağı olmak istiyorsan izin ver Rab seni sözüyle doldursun. Yalvarırım size. İzin verin. Hayatınızda izin verin Rab sözüyle sizi doldursun. Başkalarına, çocuklarınıza, eşlerinize, yakınlarınıza, yaşadığınız her alanda herkese bereket olun. Evet. Bu şekilde noktaladık değil mi değerli kardeşler? Ve bu sözlerden sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Rab İlyas'a kurumuş bir dere olduğunu gösterdikten sonra, yani Karmel Dağı'na çıkmadan önce o hazırlık süreci içerisinde önce İlyas şunu görmesi lazımdı. Ben Tanrı'nın önünde kupkuru bir dereyim. İlyas bunu öğrendikten sonra Rab ona ikinci aşama olarak ne yapıyor? İkinci aşama olaraktan 17. bölümün 8. ayetiyle 12. ayetler arasında görüyoruz. 17. bölüm 1. Krallar 17, 8 ile 12. ayetler arasında görüyoruz sevgili kardeşler. İçinizden gözden okuyabilirim. Ben kısa bir şekilde özetleyeceğim orayı. Demek ki İlyas kuru bir dere olduğunu gördükten sonra biz oradaki ayetlere baktığımız zaman İlyas şunu görüyor. Rabbin önünde ben sadece kuru bir dere değil, aynı zamanda da boş bir un küpüyüm. Boş bir un küpü. Bomboş. Bomboş değerli kardeşler. Şimdi Seraf adlı bir kadından, dul kadından söz ediyor. Kocası ölmüş. Ama bu kadın yalnız değil. Bu Serafat kenti Akdeniz kıyılarında bir kıyı şeridinde olan bir kasaba. Orada oğluyla beraber yaşayan bir dul kadın var değerli kardeşler. Ve İlyas o kente gidiyor ve o kente gidince içmek için su istiyor kadından. Ve kadın İlyas'ın isteğini yerine getirmek için harekete geçiyor ve su getirmek için giderken İlyas bir şey daha ilave ediyor. Yani su getir derken arkasından bir şey daha söylüyor. O ayetlere bakınca göreceksiniz. Bir parça da ekmek getirmesini söylüyor ona. Yani suyla birlikte ekmek getirmesini de söylüyor. Ekmek getirmesini söylediği zaman suda sorun yoktu. Ama ekmek getirmesini söylediği zaman kadın bakın ne diyor 12. ayette? Ne diyor? Hiç ekmeğim yok diyor. Hiç ekmeğim yok diyor. Neden ekmeğim yok diyor kadın? Çünkü unun dibinde birazcık ekmek un var, ekmek için un var. Ve diyor ki birazcık da o çömleğin dibinde azıcık yağ var. Bu kime yeter? Ancak kadına ve sevgili oğluna. İki kişiye yetecek kadar tam knap dedikleri olay çok az böyle miktarda elinde malzeme var. Ama ilginç olan, insanı yüreklendiren İlyas buna rağmen, yani orada az olan una rağmen, çanaktaki o azıcık yağa rağmen ne diyor? Kadına evine gidip ekmeği yapmasını söylüyor. Buna rağmen. Görüyor oradaki eksikliği, oradaki azlığı ama buna rağmen ekmeği yapmasını söylüyor ve bu yolla ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Kadına aslında güvence veriyor. Nereden anlıyoruz güvence verdiğini? Bakın 14. ayete. Ne diyor 14. ayet? Toprağa yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek diyor. Ya bilemiyorum değerli kardeşler gerçekten. Rab'be gerçekten çok yakındı İlyas. Ama buna rağmen Rab yine vereceği hizmete onu adım adım hazırlaması gerekiyordu. Yakın olmasına rağmen sevgili kardeşler. Demek ki eğer yakın olmasaydı zaten hazırlık olmazdı. Yakın olduğu için Rab onu hazırlama girişimini başlattı sevgili kardeşler. Toprağa yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek. Kadın ne yapıyor? Bu durum karşısında İlyas ona güvence veriyor. Sen merak etme diyor. O şey kübün dibindeki azıcık un ve çömlekteki yağ aslında hepimiz için yetecek. Aslında her birimizi, üçümüz için de yetecek. yeterli gıda var. Tanrı kendi üzerine düşeni yapacak. Ama senin üzerine düşen bir şey var. Kadının üzerine düşen bir şey var. Dedik ya, Tanrı bir şey yapacak ama kadın da bir şey yapması lazım. Ne yaptı kadın? Ne yapıyor kadın? Kadın itaat ediyor değil mi? Yani sadece kendisine ve oğluna yetecek gıda olmasına rağmen avucunda olan ne varsa hepsini Tanrı'nın eline teslim ediyor sevgili kardeşler. Bana göre bu çok çok önemli bir davranış. Çok çok önemli bir davranış. Bunu yapmakla neyi gösteriyor bize? Avucundaki o azıcık miktarı, her şeyi, onu Rabbin ellerine teslim etmiş olması neyi gösteriyor bize pratik olarak? Lütfen söyleyebilir misiniz? Rabbe olan güvenini gösteriyor. Rab Tanrı'ya olan imanını gösteriyor sevgili kardeşler. Gerçekten, gerçekten, gerçekten yüreğinde, demek ki yüreğinin merkezinde Tanrı oturmuştu o kadının. İlk yeri kadın Tanrı'ya verdiğini gösteriyor sevgili kardeşler. Kadın veriyor, Tanrı da bereketliyor. Bereketlemenin sonucuna bakıyoruz ve neden sorusunu soruyoruz. O neden sorusu bize gösteriyor ki itaat. Demek ki itaat eşittir bereket. Değerli kardeşler. İtaat bizi adım adım berekete ulaştırıyor. Berekete ulaşmanın yolu itaat adımlarıyla hayatımıza yön vermemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Bakın sonuca bakın şimdi. 15-16'daki sonuca bakın ne yazıyor sonuçta. Küpten unu, çömlekten de yağı eksiltmedi. Kim eksiltmedi? Rab Tanrı. Neden? Çünkü kadın Rab Tanrı'ya itaat etti. Günlerce diyor, bakın, günlerce o azıcık gıda günlerce onlara yetti ve arttı bile. Günlerce yiyip içtiler. Demek ki sonuca baktığımız zaman sevgili kardeşler, Tanrı'ya itaat edip ardından gidenlere ihtiyaçlarının da Tanrı tarafından karşılanacağının garantisi bize veriliyor. Eğer itaat edip adım atarsak, itaat ederek Tanrı'nın arkasından gidersek, bizim de ihtiyaçlarımız ne olacak? Karşılanacak. Doğru mu? Matta 6.33 ne diyordu? Ezberleyecektiniz bu ayeti. Hadi bakalım. 6.33 ezberlenecekti. Kim söylüyor o ayeti? Çok basit bir ayet. Aslında. Matta 6.33. Ya. Kim söylüyor? Kim okuyor? Okusun bakayım. Söyleyecek olan var mı? Siz önce onun egemenliğini, değil mi? Siz önce onun egemenliğini, önce egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, size diğer şeyler bir şekilde sağlanacaktır. Bize düşen nedir? Rabbin ardından gitmektir. Eğer biz Rabbin ardından gidersek, Rab de bizim ihtiyacımız olan her şeyi gerektiği şekilde sağlayacaktır. Lütfen bu ayeti ezberleyin sevgili kardeşler. Haftaya bunu sizden duymak istiyorum ezbere. 6.33'ü lütfen ezberleyin. Ben eminim ki değerli kardeşler, İlyas ve dul kadın o her gün boş olan küpe baktıklarında Tanrı'ya şükrettiler. O küpe baktılar ikisi ama Tanrı'ya yücelik getirdiler. Tanrı'ya şükrettiler. Rab Tanrı'ya teslim edilen o azıcık miktar da neye dönüştü? Berekete dönüştü. Hamdolsun. Onlar şükrettiler. Boş olan, azıcık olan una baktılar ve Tanrı'ya şükrettiler. Ve Tanrı da sonuç olaraktan onları berekete berekete boğdu. Bizim köyde kaldığım yerde Gertingen'de sevgili kardeşler çok tarlalar var. Ben yürüyüş yaparken o tarlaların içerisinde yürüyüş yapıyorum. İnanabilir misiniz? Öyle bereketli ki tarlalar, yani ekinle dolu. Yani arpa, yulaf, çavdar, mısır bir sürü ekilmiş. Dönem dönem farklı şeyler ekiyorlar. Bu sefer bunlar ekiliydi. Geçen sene raps daha fazla raps ekmişlerdi. Emin olun o tarlalara baktığınız zaman toprağı göremiyorsunuz. O kadar büyük bir bereket. Ben eminim ki İlyas o boş küpe baktığı zaman aynı şekilde o küpteki o bereketi, o doluluğu, o zenginliği kesinlikle görmüştü değerli kardeşler. Ama İlyas bunu öğrenmesi için, yani Tanrı'nın gerçekten ne kadar bereketleyeceğini öğrenebilmesi için önce kendisi şunu görmesi gerekiyordu. Ben Rabbin önünde sadece kuru bir dere değil, aynı zamanda bomboş bir küp değerli kardeşler. Bomboş bir küp. Emin olun Recep'te boş küpten farkı yok. Bizler de her birimiz Rabbin önünde bomboş küpleriz sevgili kardeşler. Hiç düşündünüz mü? Rabbin önünde bomboş küpler olduğunuzu. Bizim Rab'be verebileceğimiz hiçbir şey yok. Tanrı sözü söylüyor bunu. Aldığımız soluk bile Tanrı'nın verdiği şey. Onu o veriyor, biz de ona geri veriyoruz o soluğu. Bugün sahip olduğumuz her şey Tanrı'nın verdiği her şey sevgili kardeşler. Onun için bakın Davut ne diyor? Bunu anlamak açısından söylüyorum. Birinci Tarihler 9. bölüm 14. ayet. Lütfen onu bir kardeş okuyabilir mi? Birinci Tarihler 9. bölüm 14. ayet. Buldun mu abi? Evet, 9-14. Birinci Tarihler. Umarım doğru yazdık. 9-14. Ne diyor? Oku bakayım.
Levililer, Meriya oğullarından Haşabya oğlu, Azrikam oğlu, Haşub oğlu, Şemaya.
Evet. Uymadı, uymadı. Uymadı. İkinci Tarihler'de bakın biriniz. Olabilir, artık yaşlandık. Ayetleri bile bazen yazmakta çekiniyoruz. Birinci Tarihler 19 olmaz zaten herhalde, 9'dur.
Altından söz ediyor burada, gümüşten.
Evet, her neyse ben buradan okuyayım. Dur ya, o olması lazım. Ha, 29, 29.
Birinci Tarihler 29.
29. bölüm 14. ayet. Şimdi oku bakayım. Yakala. Ne diyor bakalım? 29-14. İkinci kısmını okuyacaksınız. Soru işaretinden sonra olan B kısmını. Davut bunu söylüyor. Davut'un sözleri bunlar. Davut'un sözleri. Ne diyor? Bakın. Ne diyor Özlem?
Bütün bunlar Rabbin eli üzerinde olduğu için bana bildirildi dedi. Ben de yanlış mı?
Tamam. Yok, 14. Birinci Tarihler 29, ayet 14. 14. Evet, ama beni kimin halkını, kim? O birinci kısım, ikinci kısım, her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik diyor. Hepsi senden. Yani neyimiz varsa, Davut bunu söylüyor. Yaşam kazanında pişmiş Davut diyor ki, Rab ben ne aldıysam sendendir ve ancak verdiğim şey de sana ait olan şeylerdir. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Aslında biliyor musunuz? Bize ait hiçbir şey yok sevgili kardeşler. Bakın, aslında biz de kendimize ait değiliz. kutsal kitaba göre. Doğru mu? Neden? Çünkü biz İsa Mesih'in kusursuz kanıyla satın alındık. Tanrı bizi satın aldı. Ben kafama göre yaşayamam aslında. Bakın Korintoslara bakın 6. bölüme. 1. Korintoslar 6. bölüm 19. ayet. 1. Korintoslar 6, 19 ve 20. ayetler. Orada çok net bir şekilde o kısım çok çok önemli.
Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsuzluğun tapınağı olduğunu bilmiyorum.
Evet.
Kendinize ait değil.
Ha, bunun altını çizin. Bunun altını çizin. Kendinize ait değilsiniz. Sonra ne diyor?
Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'ya bedeniniz değil.
Ha bak. Tanrı'ya ait olduğunuz için Tanrı'yı yüceltmeniz gerekiyor. Değerli kardeşler, bizim varlığımız bile Tanrı'ya ait. Her şey Tanrı'ya ait. Verebileceğimiz tek şey ancak Rabbimizin bize verdiklerini büyük bir sevinç içerisinde ona vermektir. Şimdi sizi son olaraktan bir düğüne götüreceğim. Biliyorsunuz kutsal kitapta İsa'nın davet edildiği bir düğün var Yuhanna 2. bölümde. Celile'nin Kana köyünde İsa'nın yaptığı ilk mucize. Değil mi? İlk yaptığı mucize. Orada o düğünde, o düğüne baktığınız zaman o düğünde en önemli olan şey neydi? O düğünde en önemli olan şey neydi? Evet. Şimdi biz normal düğünlere gittiğimiz zaman neydi bizim özellikle Türk toplumunda düğünlerimizde? Gelinin gelinliğine bakıyoruz güzel mi değil mi diye. Değil mi? Bir de takılarak kim ne taktı? Bir de takarken böyle göstererekten takıyoruz. Yani ben şunu takıyorum diye. Doğru mu? Demek ki takılar çok önemli. Gelinin giydiği gelinlik çok önemli. Ama ilginç olan İsa'nın davet edildiği düğünde ne gelin ne de geline takılan takılardan söz ediliyor. Ama orada çok önemli bir şeyden söz ediliyor. 6 tane taştan bomboş su küpü. En önemli şey o değerli kardeşler. Sizin söylediğiniz doğru. Zaten onları kullanıyor Tanrı. Ama dikkat edin. Orada en önemli şey 6 tane orada duran boş su küpü değerli kardeşler. Ve Rab ne yapıyor? O küpleri suyla doldurtuyor. Ve daha sonra oradaki halka çok nefis, lezzetli bir içecek sağlıyor. Oradaki kişilere değerli kardeşler. Ama önce o boş olan küpler doldurulması gerekiyordu. Doğru mu? O harika içeceğe dönüşebilmesi için o küplerin önce doldurulması gerekiyordu sevgili kardeşler. Bence bizler de kendimizi boş su küplerinden farklı olarak görmememiz gerekiyor değerli kardeşler. İçimize yaşam suyu ve yaşam ekmeği konulana dek hiç ama hiçbir şeyiz. Neden bunu söylüyorum? Rab onu suyla doldurttu. Su yaşam sözüydü. Daha sonra o su karşı tarafa sevinç olaraktan gitti değil mi? Sevinç getirdi. Su yani Tanrı sözü karşı tarafa sevinç getiriyor. Ama önce kendimizi boş bir küp olarak göreceğiz ve o boşluğun doldurulmasına izin vereceğiz ki Tanrı bizi etkin bir şekilde kullanabilsin sevgili kardeşler. Demek ki Rab İlyas'a şunu gösterdi. Benim önümde kupkuru bir deresin ve bomboş bir küpsün. Ve üçüncü olarak bir şey daha var. O da haftaya. Üçüncü şey yine aynı yerden devam ediyor. 18. Dedim ya 17 ve 18. bölümleri özetliyoruz. Orada bir üçüncü nokta daha var. Tanrı İlyas'ın Karmel Dağı'nda zafer elde edebilmesi için o 450 peygambere karşı zafer elde edebilmesi için Rabbin önünde kupkuru bir dere, bomboş bir su küpü olduğunu görmesi gerekiyordu. Ama bununla da yetinmedi. Bir şeyi daha net bir şekilde görmesi, anlaması gerekiyordu İlyas'ın. Değerli kardeşler, yüreklerimizi eğelim. Geçen hafta eğdiğimiz gibi. Evet, Rabbin önünde bir hiçiz. Eğer biz kendimizi Rabbin önünde bir hiç ama Tanrı'nın her şey olduğunu anladığımız an, işte Rab bizi o zaman etkin bir şekilde kullanacak. Tekrar söylüyorum. Kendimizin bir hiç ama Tanrı'nın her şey olduğunu anladığımız an Tanrı bizi etkin bir şekilde kullanacak. Eğelim yüreklerimizi. Rab bize onun önünde ne durumda olduğumuzu göstersin. Ne yapmamız gerektiği çok açık ve belli. Bize düşen sorumluluk var ve Rab'be düşen sorumluluk var. Bize düşen sorumluluk Rab'bin sözünün yüreğimize, yüreğimizle dolmasına izin vermemiz gerekiyor. Tanrı da geri kalanını etkin bir şekilde yapacaktır. Sami yine son duayı yapar ama bir 30 saniye her zamanki gibi yüreklerimizin durumuna bakalım. Rabbin önünde bir hiç olduğumuzu görerek, anlayarak sevgili kardeşler.